Lütfen son 2 aydır devalüasyon olmaz, dövizden çıkın ve son 15 gündür söylediğim artık borsaya girin, alım zamanı geldi sözlerini kesin ve yayınlayın ya. 2015'te ilk seçimi AKP kaybettiğinde yazdığım makaleyi çok iyi hatırlıyorum, para analizde Türkiye'ye güneş doğdu diye. Ondan sonra bana...
Güneş doğmamış, başka bir şey.
Benim yediğim hurmalar bana dokundu. E-ticaret sitelerinde koyduğunuz fiyat neyse yarısına evime getirirseniz, anahtarı verip benzin doldursanız alırım. Onu da 3 yılda öderim.
Atıga Bey, bir değişik bir yüz ifadeniz var suratınızda.
Ya tabii, yani böyle bir günde insanın neşeli olacak hali yok yani. Türkiye'ye operasyon çekildi. FETÖ, PKK, IŞİD, Rockefeller, Soros, Ziyonist güçler, bütün Türkiye'deki, bütün dünyadaki Müslüman düşmanları ve Türkiye'nin refahını istemeyen herkes bir araya gelerek çok ciddi bir operasyon çekti. Bunun suçlarının derhal cezalandırılması lazım. Bakın kardeşim, ben artık 70 yaşına gelmiş bir adamım. Ben bundan sonra öyle her seçimde millet meclisinde çoğunluğun değişmesine, koalisyonlara her 5 yılda bir yeni bir cumhurbaşkanına alışamam. Milletin bunu çok iyi sezmesi lazım. Eğer istikrar istiyorsak, ebediyen Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını sağlayacak bir sistem ve yani eğer bu şekilde olmayacaksa da o zaman yani seçimlerin ikinci bir karara kadar 10 yıl, 20 yıl, belki 30 yıl Allah Erdoğan'a ömür verdiği kadar ertelenmesini talep edeceğim resmen. Evet. Bu işte yani tabii 2019 şeydi.
Ama bu çok fark.
Bu çok fark. Bu hiç yani karşılaştırılabilir bir şey değil. 2015'te çok kısa ve o yani benim ruhsal sorunlarımın artık bunalıma ve arkasından da psikopati şeyine girdiği dönem oldu. 2015'te ilk seçimi AKP kaybettiğinde yazdığım makaleyi çok iyi hatırlıyorum, para analizde. Türkiye'ye güneş doğdu diye. Ondan sonra bana...
Güneş doğmamış, başka bir şey.
Benim yediğim hurmalar bana dokundu.
Evet, gerçekten 2019'da tabii önemli bir siyasi atmosferi ve akışı değiştiren bir seçimdi. Ama bu seçim bambaşka, tahminin çok ötesinde gerçekleşti. Evet. CHP birinci parti çıktı her şeyden önce. AKP ilk defa tarihinde, kurulduğu günden beri ilk defa ikinci parti konumuna düştü.
Tam anlamıyla tulum çıkardı. Dediğinde haklısın, sadece biraz detaylandıracağım. İstanbul Ankara'da il meclisleri de CHP'nin kontrolüne geçti. Onun dışında CHP daha önce hiç giremediği, yani bir Balıkesir, Manisa zannederim tek parti döneminden beri CHP'ye geçmemiş. Onun da ötesinde kaybettiğiler mesela Konya, mesela Hatay'da ilçe sayısını arttırdı. Dolayısıyla ülkenin her, yani bu Ekrem İmamoğlu'nun şahsi itibarı veyahut da popülaritesiyle, Mansur Yavaş'ın herkesi kucaklayan yumuşak davranışıyla açıklanacak bir hezimet değil Erdoğan açısından. Kendisi öyle görecek mi? Bilmekte fayda var. Yalnız Erdoğan değil. Yani daha önce de yayınlarda söyledik. Seçim sonuçları ne olursa olsun Türkiye'de siyasi zelpazede çok ciddi bir çalkantı görecektik. Ve şimdi artık önümüzdeki günlerde bunun yavaş yavaş domino taşları gibi bütün siyaseti etkilediğini göreceğiz.
Evet, konuşacağız seçimin sonuçlarını. Seçimin sonuçlarına neden böyle geldiğini ve bu sonuçların nasıl bir sonuç doğacağını siyasette, ekonomide, hepsini konuşacağız. Peki bu seçim zaferinin mimarı kim?
Yani Erdoğan 25 yıldır onu yenmeye çalışıyor. Onun efsanesi yerine kendi efsanesini kurmaya çalışıyor ama olmuyor. Yani sonuçta Türkiye'de sekülerlik demeyelim ama Atatürk'ün idealleri çevresinde kurduğu cumhuriyete akıl almaz bir sevgi var. Bu nesilden nesile aktarılıyor ve onu temsil eden CHP'de bu zaferin aracısı oldu.
Mevcut aktörler arasında bu zafer mimarını sayar mısınız?
Özgür Özel. Çok eleştirdim kendisini. Evet. Aday seçiminden işte yönetim kabiliyetinin yetersizliğine, çok halkı ilham veren bir hatip olmamasına kadar, ama belki de bildiri tarif eden unsurlar bunlar değil. Dediğim gibi yani İstanbul Ankara'yı bir kenara koyalım. Orada kişilerin bir rekabeti vardı. Onları değerli Yavaş ve İmamoğlu kazanmış olabilir ama Türkiye genelindeki başarıyı çok büyük riskler olarak alarak ve çok büyük ithamlar altında kalarak atadığı ve hatta atanmasına öncelik ettiği adayların hemen hepsinin kazandığını gördük. Yani neresinden bakarsak bakalım, becerikli bir senfoni şefi gibi perde arkasından bu süreci yönetti ve bence artık Türkiye'de liderlerin Süper Ligi konuşulurken Özgür Özel de kendi adını oraya yazdırdı.
Peki İmamoğlu? Çünkü Ekrem İmamoğlu aynı zamanda CHP'deki değişimin öncüsüydü. Onu hakkını vermek lazım.
Kesinlikle. Liderlik vasıflarından çok. Bunun da altını çizilmesinde. Liderlik vasıfları tabii ki önemli. Kimse yanlış anlamasın. Ama sosyal belediyecilik çok öne çıkıyor. Ekrem İmamoğlu'nun merkezi hükümetin bütün engellemelerine rağmen, belediye meclisinin bütün engellemelerine rağmen İstanbul'a verdiği hizmet demek ki gerçekten akıl almaz boyuttaymış. Ya da birim vergi, birim maliyet başına verdiği hizmet gerçekten halkı tatmin etmiş. Dolayısıyla olayın siyasi boyutunun yanında bir de ekonomik ve adil paylaşım yönlerinin, sosyal belediyeciliğin Mansur Yavaş örneğinde de muhakkak konuşulması gerektiğini düşünüyorum.
Kaybedenler kim?
Vallahi bir numaralı Meral Akşener.
Evet. Erdoğan'dan önce mi?
Erdoğan'dan önce bir numaralı Meral Akşener. Çünkü Erdoğan partisini kaybetmeyecek hala lider. Yani tamam %35'e düştü oylar ama %35 bir abicim.
3 kişiden mi?
Meral Hanım küsurat aldı galiba.
İstanbul, Ankara'da öyle.
Küsurat aldı.
Ankara evet. Küsurat aldı. Bu arada bir kazan daha var. Siz onu gördünüz mü?
Kim?
Doğu Perinçek.
Vatan Partisi de bu seçimde şöyle başarılar kazandı. Birincisi Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki muhtarlık seçimlerinde. Divriği, Sivas'ın Divriği muhtarlık seçimlerinde. Adana'nın Yüreğir muhtarlık seçimlerinde. Ondan sonra en son gelen bilgiler Uşak merkeze bağlı muhtarlık seçimlerinde. Yani Uşak, Adana
evet, muhtarlık seçiminde muhtarlık seçiminde parti olmadığını söylemek lazım. Parti yok yani muhtarlık.
Ya Doğu Bey tabii çok nevi şahsına mansur ve bence Vatan Partisi değil yani Türk siyasetine ve geçmişte de Türkiye'de sol ideolojiye verdiği hizmetle artık nasıl değerlendirirseniz ben kendisini çok eleştirmek istiyorum. Çok renkli simalardan biridir Türk siyasetinin ve bence böyle tarihe geçecektir.
2023 Mayıs seçimlerinde ekonomi çok kötü gittiğini söyledik biz bu ekranlarda. İşte bu ekonomik bozulma seçime sonucunu etkileyecek, belirleyici olacak. CHP kazanacak, Kemal Kılıçdaroğlu kazanmaktan yüksekte ve yanıldık. Bunu herkes biliyor. Ondan sonra çok işte Demirel'in boş tencere daha götürü söylüyorum. Çok tartışıldı. Niye götürüp götürmediği. Türkiye'de artık insanlar ekonomiyi önemsemediği. Bir sürü işte ideolojinin çok ağır bastığı her şey konuşuldu. Bugün geldik bambaşka bir tablo. Neden bu tablo karşımıza çıktı? Ne değişti?
Yani ekonomi kaybettirdi. En önemli nedeni. Tek nedeni değil ama en önemli nedeni.
Birinci sıra ekonomi.
Birinci sıra ekonomi. Ama diğerleri de var ve onları küçümsememek lazım ama hani böyle ekranda kalsınlar diye henüz söylemiyorum. Ya aradaki fark şuydu. Bir, o zaman seçmene dağıtılan enflasyonu telafi edebiliyordu ve hatta insanlara geleceğe biraz daha umutla bakmalarını sağlıyordu. Ama o zamandan beri 9 ay geçti. Seçmene ne verilse enflasyonun gerisinde kaldı. Ve şu da açıkça görülüyor ki hissedilen enflasyon. Yani vatandaşın günlük hayatında tüketiminde yaşadığı enflasyon gerçeğin çok üstünde. Erdoğan bence devlet adamlığını göstererek emekliye istediğini veremedi. Veremez çünkü öyle bir para yok. Ama bu işin sürüncemede kalması, emekliye umut dağıtması bence hezimete son damgayı vurdu. Benim bu seçime katılım oranlarının düşük olduğundan yaptığım çıkarım pek çok AKP'li muhalefete oy vermemek için Erdoğan'a da gerekli uyarı yapmak için evinde kaldı. Birincisi dediğim gibi yani Bursa, Balıkesir, Manisa, daha önce CHP'nin hiç giremediği başka illerdeki zafer bence Erdoğan'ın kanka rejimine, rüşvet ve iktibas rejimine verilen bir kırmızı karttı. İnsanlar işte yok kaçlı çete olduğunu söylemek yasak galiba söyleyemiyoruz.
3-5-10.
3-5-10 yani onları falan konuşuyorlar ama günlük hayatlarının parçası değil. Ama siz sürekli fakirleşip iki lokma ekmek için halk ekmek kapısında saatlerce kuyruğa girerken belediye başkanı işte ona yakın olanlar, o ilde partiyi destekleyenler, sürekli ballı ihale kapanların zenginleşmesi bence artık vatandaşı canından bezdirdi. Dediğim gibi CHP'nin özellikle Özgür Özel'in stratejik zekasını kesinlikle küçümsemiyorum ama CHP'ye kazandıran nedenler kadar AKP'ye kazandıran nedenleri de kaybettiren nedenleri de söylemek lazım. Kanka rejimi. Üçüncüsü İslamcı taban Erdoğan'ı çok acı bir şekilde cezalandırdı. Bunu da daha önce söylemiştim. Erdoğan artık Türkiye'de ne dini bütün vatandaşı ne de siyasi İslam'ı temsil ediyor. Bence samimi müminlerin kalbinde ya yani söylediği ciddi değil. Ben yeni refaha akan oyların bir kısmının da bundan kaynaklandı.
Üçüncü parti.
Evet, evet. Tabii Türkiye'nin dramı Erdoğan'ın siyasal İslam'la yoğrulmuş ekonomik ve siyasi anlayışından kaçanların daha da radikal partiye geçmesi. Bu yeniden refah için de Şanlıurfa ve Yozgat ellerinde önemli bir sınavdır. Halkın yaşam tarzına kadar müdahale ettik. Genelde kadın düşmanı, LGBT düşmanı olarak lanse edilen ajandalarının ne kadarını hayata geçirecekleri de seyredilecektir. Eğer orada onlar da AKP'nin ilk döneminde yaptığı gibi daha mülayim, daha merkeze yakın söylemlerini ve eylemlerini yumuşatan bir tutum sergilerlerse bence 2028'de Erdoğan'ın karşısına, eğer Erdoğan yeniden aday olabilecek durumdaysa, kim çıkacak sorusu sorulurken yalnız Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu değil, Fatih Erbakan'ın adında yazılması lazım.
Adıyaman.
Adıyaman.
Nasıl kazanırsın Adıyaman'ı ya?
Onu bilemem.
Afyon.
Üsküdar, Eyüp Sultan. Beyoğlu, değil mi? Beyoğlu kazandılar.
Beyoğlu kazandı.
Böyle Anadolu'da birkaç tane daha, çok özür dilerim, ismini hatırlayamadığım şehir ve ilçeler dediğim gibi.
Çok önemli ilçeler.
Bu da CHP'nin başarısını gösteriyor. CHP'nin sisteme karşı getirdiği eleştirilerin yerinde olduğunu gösteriyor.
Peki, o zaman ben şunu söylüyorum. Geçen en son programda da biraz ona şey yapmıştım ama siz beni tabii kızmıştınız. Mehmet Şimşek hayranı bir ekonomist olarak. Nebati seçim kazandığı, Mehmet Şimşek seçim kaybettiği.
Yani işte Nebati abi, Şahap abi gönlümüzde yaşıyor. Ben de açıkçası onların geri gelmesini istiyordum ama olmayacak. Yani Sayın Erdoğan'ın balkon konuşmasında Mehmet Şimşek'in adı zikredilmese de orta vadeli programa ve enflasyonu...
Mehmet Şimşek tweet attı bugün.
Kendisine gösteren itimatı sezmese öyle bir tweet'i atmazdı. Bu sonuçlar her anlamda Pandora'nın kapısını açtı. Şimdi burada Erdoğan'ın önünde iki yol var. Bir, ben niye kaybettim sorusuna cevap alırken, emekliye zam vermedik, o zaman ne yapalım? Mehmet'e güle güle diyelim. Veyahut da Mehmet'e kardeşim sen pek karışma artık, imza at altına deyip yine herkese istediği kadar para dağıtıp döviz kurunu sermaye kontrolleriyle yatay seyrettirip hemen seçime gitmek. Yani demiri kızgın dağlamak. Onun sebebi de şu. İkinci alternatif. İstikrar programı şu ana kadar böyle üfleyerek götürüldü. Öyle sonuç vermeyeceği çok iyi anlaşıldı. Demek ki bundan sonra gidecek ikinci yol istikrar programı bir gerçekten bizim diyet IMF veyahut da Türk usul IMF dediğimiz standby olmayan standby programıyla devam ettirilmesi. Bunun vatandaşa özellikle AKP'ye geçmişte oy veren ve hala verebilecek ve şu anda veren seçmene maliyetinin çok ağır olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Ama bu 6 ay sürer. Ondan sonra işler düzelmeye başlar. Erdoğan bu maliyeti göze alabilecek mi? En az onun kadar önemli olan, Erdoğan zaten 2 yıldır bütçe yetersizliği yüzünden, daha önce de pandemiden dolayı belki yeterince besleyemediği, rejimi ayakta tutan, işte müteahhitler, şunlar bunlar, onlara rant dağıtmaktan vazgeçecek mi? Çünkü Türkiye'de bugün para politikasının ötesine geçip en az para politikası kadar gerekli olan bütçe harcamalarının disipline altına alınmasını konuştuğumuz zaman derhal Erdoğan'ın rant rejimine geliyoruz. Anlamamasının en önemli nedenlerinden biri Erdoğan'ın büyümeye önceliklenmesi falan değil. Rantı kesmek zorunda kalacağıdır. İşte bu iki yol arasında tercih yapamıyorum. Yani şu ana kadar gördüğüm Sayın Erdoğan herhalde Mehmet Şimşek'ten vazgeçme niyetinde olsa ya da bu konuyu henüz kafasında kurmayla değerlendiriyor olsa programa desteğini açıklamazdı balkon konu. Ve Mehmet Şimşek de bu tweet'i atmazdı. Ama öteki yolu da inkar edemiyorum. Yani şu anda görebildiğim o acıyı çektirecek. En büyük hata ikisinin ortasında bir yer tutturmak olur.
Tam da onu soracaktın. Evet. Yani
aman tamam kaybettik, tamam istikrar yapalım ama çok da fazla kasmayalım, ne olur ne olmaz. Sen yine böyle yavaş yavaş idare ete giderse hiçbir şey elde edemez.
Ama şimdi şöyle bir gerçek var Atilla Bey. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi de söyledi. Artık anayasa olarak 3. defa aday olamıyor. Bunu kendi kabul etti. Çok açık zaten. Ya referandum ya da meclisin aracı erken bir seçim kararı. Erken seçim kararı olacak. Tamam.
Şimdi çok güzel söyledin.
Bir Kemal Derviş'i hatırlatayım tabii ki.
Ne anlamda vefat etti hiç mi? Allah rahmet eylesin.
Ondan diye. İşi yoluna koyayım derken hepsi gitti bir anda. Evet, Devlet Bahçeli.
Evet. Öyle de var. Şimdi o zaman ekonomik analizimize siyaset de katalım ve karşılıklı etkileşimleri de gözden geçirelim. Erdoğan'ın karakterini biliyoruz. Erdoğan savaşçı ve gerginliklerden, işte rekabetten ilham alan, güç alan bir siyasetçi. Şunu olmaz diyemem. Ya öyle mi kardeşim? Tamam peki, hani demek ki ben meşruiyetimi kaybetmişim. Gelin o zaman hadi seçime gidiyoruz. İşte o bahsettiğim NAS politikalarına geri dönüşü ve Türkiye'de süpermarket fiyatlarından döviz kuruna kadar her şeyin polisiye denetim altında olduğu bir 9 ayı beraberinde getirir. Ve tutup tutmayacağı da şüphelidir. Ama o zaman evet, anayasa değişikliğini konuşabilirsiniz veyahut da erken seçim. Bence anayasa değişikliği hiçbir şekilde evet, mantıklı değil de erken seçimi. İkincisi, dediğim gibi eğer ekonomiyi anlıyorsa ya da Mehmet Şimşek veyahut danışmanları ona izah edebilmişse, elimizde yüzlerce örnek var çeşitli ülkelerden. İstikrar programları sıkı bir şekilde uygulanırsa en fazla bir yıl acı veriyor. Mesela Arjantin'de yürümedi. Milei'yi kastetmiyorum. Aynen. Ondan önce bir arkadaşımız daha gelmişti. Çünkü 6 ay sonra yine seçim vardı. Dolayısıyla Erdoğan'ı sıkıştıran tarih 2025 değil 2027'dir. Ya 2027'de anayasayı değiştirecek ya da yeniden aday olma hakkını kazanmak için 2027'de erken seçimi bir şekilde oluşturacak. Eğer şimdiden istikrar programı uygulanmaya başlanırsa 2025'in ikinci yarısında yaraların sarıldığını, refahın arttığını görürüz. Ha bunu görebiliyor mu o, bilemiyorum. O yüzden de kesin karar veremiyorum. Ve işte o yüzden de hakikaten kaşlarım çatık. Yani Erdoğan, ya ben bunlarla uğraşmam abi. Benim bildiğim bir şey var. Ben seçimi kaybediyorum. Girdiğimde yeniden kazanıyorum. Dağıtın millete parayı. Seçime gidiyoruz da diyebilir. Ve anayasa değişikliği niye olmaz? Şunu söyleyeyim. AKP ve MHP'nin toplam oyu %41 civarında. Evet. Yeniden Refah'ın da buna destek vereceğine emin değilim. Ama onların oyunu da eklesek AKP ve eski Cumhur İttifakı'nın oyları %48'de kalıyor. Dolayısıyla anayasa değişikliği mecliste geçse dahi halk tarafından onaylanması hiç garanti değil. İşte bu altılı masanın bize öğrettiği acı tecrübe. Tavanda uzlaşma, tabanda ihtilaf. Erken seçim çok daha kolay. Şu sebepten dolayı kolay. Ben Türkiye'de çok partili dönemde hükümetin hadi gelin bakalım sandığı kuruyoruz deyip de muhalefetin veya muhalif tabanın yok ya abi sen yönet ya biz memnunuz dediği bir ortam görmedim. Bunun pratik olmadığını düşünüyorum. Tabii. Dolayısıyla bugün zaten basına baktığımızda 2026-2027 erken seçim senaryoları konuşulmaya başladı. Bu bizi kurtarır. Bu ekonomi anlamında da piyasalar anlamında da çok olumlu bir senaryodur.
Yani bilmiyorum, bu kadar büyük şeyi kaybetmiş Türkiye ekonomisinin %73'ünü CHP'nin belediye başkanı olduğu şehirlerde %70 Türkiye mirası atanı. AKP'nin %19. Evet. 2014, ben bunu Utku Ekmekçi'nin sayfasından aldım, onu da söyleyeyim. 2014 yılında CHP'nin yönettiği belediyenin mirasadaki payı %13, AKP'nin %74'müş. Evet. 10 senede tam tersi bir senaryo olmuş. Yani evet, bu kadar büyük bir ekonomik gücü, bir de model de belli artık. Dediğiniz gibi sosyal belediyecek. Yani İstanbul, Ankara, Aydın'da çalışan model belli. Muhtemelen bunun hepsini uygulayacaklar.
Tabii.
CHP'de. Ve buradan yani bu düşüş trendine girmiş AKP'nin buradan çıkıp tekrar toparlanması falan, böyle hani biraz ekonomi toparladım, işte vatandaşın alım gücü biraz toparlandı falan, bu kadar kolay olabilecek mi hiç emin değilim.
Bu tabii ki objektif bir analiz. Ben de sana katılabilirim. Ama ben objektif bir analizden çok Erdoğan'ın davranışlarını modellemeye çalışıyorum. Yani geçmişte de seçimleri tekrarladı. O yüzden yapmaz diyemiyorum. Ama Sayın Erdoğan beni çağırsa dese ki sen ne yapmamı istersin? Ben senin söylediklerinin aynısını söylerim. Çok özür dilerim. Ekonomiyi düzeltmeden hiçbir konjonktürde şansı yok. Ekonomiyi düzeltirse kaybettiği bir takım seçmeni geri alır. Ben ideolojik olarak örneğin şu bir genç seçmeni kaybetti. Yok. İki, Ankara ve İstanbul'da CHP'ye verilen her oyun kalıcı olarak CHP safına geçtiğini de iddia edebilirim. Onun dışındaki kentlerde ben CHP'ye bir takım oyların, zaten Sayın Özel de söylüyor, kredi olarak verildiği düşüncesindeyim. Bunlar ekonomik performansın düzelmesi sayesinde yeniden geri gelebilir. Ama sana şu anlamda kesinlikle katılıyorum. Çok konuşulmayan bir şey. Türkiye'de resmi rakamlara bakarsan büyüme hiç değişmiyor. Biz hep 4-5 büyüyoruz. 4-5-6, 4-5-6. Gerçek büyüme bunun çok altında. Yani bir ekonomi %4-5 büyürken gelir dağılımının bozulması dünyada hemen yani olmuştur. Belki Haiti'de bozulmuş. Tonton Makito'lar zamanında bu. Çünkü daha fazla çalmıyor. Ya da Mısır'da. Ama bir ekonomi bu kadar büyürken gelir dağılımının bozulması akılcı bir şey değil. Ve muhtemelen enflasyon eksik ölçüldüğü için reel büyüme de yüksek ölçülüyor. Para dağıtsanız dahi, hani belki emekliyi kazansanız dahi, özel sektörden ekmek yiyen insanları kaybedebilirsiniz. Türkiye haritasının batısına baktığımızda Karadeniz'de durumun bu olduğunu düşünmüyorum. CHP'nin kıyılardan içeriye doğru gittiğini görüyorsunuz. Bu aynı zamanda Türkiye'nin sanayileşmesine de paraleldir. Türkiye'nin sanayileşmesi devletten gelir elde eden kişilerin azaldığını, serbest piyasa koşullarında rekabetçi bir ortamda istihdam edilenlerin çoğaldığını gösterir. Buradaki insanların AKP'ye sırtını dönmesi AKP'nin ekonomiyi yalnız büyüme anlamında değil her anlamda kötü yönettiğinin bir işareti olabilir.
Ekonomi toparlayabilecek mi AKP?
Bence toparlayacak. Ben de önümüzdeki iki hafta yanılma payının yüksek olduğunu söylüyorum. Ama ben her zaman bir şey söyledim Semih, bunu biliyorsun yani. Bence ekonomik istikrar programı, çok somut bir şekilde söyleyeyim, Nisan'da faiz arttırımları, Haziran'da enflasyon endekslemesinin ötesinde kimseye tek kuruş yok. Muhtemelen bütçede yatırımlar kaleminden başlayarak kayda değer kesintiler göreceğiz şeklinde ve yani kimse kredi bulamayacak şeklinde çok ağırlaştırılmış ve acı çekici bir şekilde devam edecek. Yaz aylarından itibaren yalnız mevsimsel nedenler değil, turist gelirlerinin ekonomiye verdiği canlının ötesinde Türkiye'nin Erdoğan'ın seçim mağlubiyetine rağmen NASA geri dönmediğini gören bütün dünyadaki iş dünyası ve global fon yöneticilerinin Türkiye'ye akın etmesiyle biraz daha acımız azalacak. Bu arada Allah hepsine ömür versin. Ben asla kişilerin sağlığı ve hayat sürelerinde siyaset yapmam ama çok kaygılandıran bir gelişme var. Sayın Bahçeli'nin geçirdiği kazalar, yani bu trafik kazası falan değil.
Ev kazası.
Belli ki artık bir vücudu zayıflıyor. Daha önce de zaten ağır hastalıklar geçirmişti. Daha fazla konuşmamıza da gerek yok. Ben kapatacağım konuyu ama Sayın Bahçeli'nin umarım kendi isteğiyle siyaset sahnesine veda etmesi bütün bunları kökünden değiştirebilir.
Kısa birkaç soru soracağım. Artık Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak oraya kalkmış mıdır? İhtimali.
Çok ihtimali azaldı diyelim. Bir kez daha söyleyeyim. Bu söyleşinin başından beri ben Erdoğan'ın ne yapılacağı kestirilemeyen ve her türlü riski almaya hazır bir karakter olarak tarif ettim. Ama Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasa getirmenin önemli nedenlerinden biri İstanbul AKP'li birine geçecekti. Onu o avantajı kaybettiler. İkincisi bu noktadan sonra yani bu Selahattin Demirtaş, Osman Kavala'ya benzemez. Avrupa Konseyi veyahut da Avrupa Birliği veyahut da dünya böyle bir şeyi affetmez. Ve bunun çok ağır ekonomik sonuçları olur. Yani bu noktadan sonra artık Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak yalnız Türkiye'nin iç politikası muvacihesinde değil, Türkiye'nin ekonomik ve finansal ilişkileri çapında da değerlendirilmesi gereken bir risk olur.
Teşekkürler. Ekonomi için orta vadede umutlu musunuz, umutsuz mu?
Umutsuzum. Erdoğan başta oldukça umutsuz. Bunu çok bakın söyleyeyim kardeşim. Hastayı ayağa kaldırmak kolay. 6 ay yatakta yatan bir kadını veya adamı yeniden yürür, günlük hayatın normal fonksiyonlarını icra eder hale getirmek çok zor. Benim yaşımda imkansız. Bu hasta yataktan kaldırırsın. Ama bu hasta bir daha yolda yüz adım laf. Bu rejimle yürüyemez. Bu rejimin artık damarlarına kadar hırsızlık, mafya, uyuşturucu ticareti ve rant geçmiş. Bu yüzden de Erdoğan değiştiremiyor zaten. Yani olay sırf kendi seçmenine menfaat sağlayan bir rejim olsaydı onu değiştirmek kolaydı ve onları fedakarlığa ikna etmek. Mehmet Şimşek'e sonsuz desteğim var. Fatih Karahan'a, Cevdet Yılmaz'a ama onlar konjonktürel, döngüsel anlamda ancak görevlerini yapabilirler.
81 tane şehrimiz var. 11 tane kadın belediye başkanımız var. 6 tanesi CHP'den, 4 tanesi DEM Parti'den, yanlış saymadıysam. 1 tanesi de Fatma Şahin AKP'den. Bir şey söylemek ister misiniz? Bir de ilçe belediyesinde çok ciddi kadın var özellikle CHP'de.
Söylemek isterim. Siyasete ve iş dünyasına kadının eli değdiği anda çok daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Gerçekten de Türkiye'de de yavaş yavaş cam tavanın delindiğini ve kadınların kendilerine verilen haklarla değil çok korkunç veya akıl almaz bir mücadele vererek ataerkil bir sistemi yıkmaya başladıklarını görüyorum. İnşallah bu kişiler. Ya Fatma Şahin mesela başarılı. CHP'nin de çok başarılı tabii. Kadın şeyleri var.
Aydın.
Evet. Tamam. Çünkü ben yine bak Muğla diyecektim. Kusura bakma. İnşallah genç kızlarımıza da örnek olurlar. Ve onlar da yavaş yavaş siyasette onlara da bir rol olduğunu, yer olduğunu görürler.
Piyasaya yatırım için, tasarrufunu korumak için genel verdiğiniz stratejide değişik oldu mu? Yani dövizde, borsada, TR mevduatı, gerçek daha çok TR mevduatı önemsiyordunuz.
Yani lütfen son iki aydır devalüasyon olmaz, dövizden çıkın ve son 15 gündür söylediğim artık borsaya girin, alım zamanı geldi sözlerini kesin ve yayınlayın ya. Artık söyleyecek bir şeyim kalmadı. Bugün yine devalüasyon videoları var YouTube'da. Yani cuma günü göğe ya, bilmiyorum ben uğramadım. Ben altınımı, dolarımı filan siparişle alıyorum. Kamyonla getiriyorlar. Yine döviz büfeleri önünde kuyruklar oluşmuş. Ya biraz da yani bu sosyal medyada bu tip analizleri yapan arkadaşlar biraz vicdani sorumlulukla hareket etmeli. Bu insanlara büyük paralar kaybettiriyorsunuz. Yok. Bütün burada 20 dakika konuştuk, program daha da sertleşecek diye. Bu programın temel felsefesi dolar TL'nin enflasyonun gerisinden gelmesidir. Yok artık devalüasyon. Geçin TL.
Tabii sıkılaşması demek aynı zamanda otomotiv ve konut sektöründe de bay bay. Çok hakaret ve şey var, yorum var.
Yani e-ticaret sitelerinde koyduğunuz fiyat neyse yarısına evime getirirseniz, anahtarı verip benzin doldursanız alırım. Onu da 3 yılda öderim. Sen dalga mı geçiyorsun? Ben 3 ay önce TL'ye döndüm, borsaya girdim. Biliyorsun büyük spekülatörlerle ilişkim çok sağlam. 1-2 ay sonra böyle millet camlardan evinin anahtarını atmaya başlayacak. Ben yollardan toplayacağım.
Yeni bir dönem başlıyor Türkiye'de. Bu da ilk yayınımız. Bakalım çok büyük değişiklik olacak mı, yoksa bu büyük değişiklik beklentide boşa mı çıkacak? Hepsini size konuşuyor olacağız zaten.
Yani hangi parti kazanır anlamında değil ama Türkiye'de çok büyük değişiklikler olacak. Ben, yalnız ben değil, pek çok uzman Türkiye'de artık çok partili demokrasinin bittiğini, çok katı bir iktibas rejimine, yani otoriter rejime geçtiğimizi düşünmüştüm. Türk milleti, yani Türkiye'de yaşayan bütün insanlar akıl selimlerini gösterdiler.
Evet, ve bir jenerasyonda tabii tasfiye oluyor diyebiliriz artık siyasette.
Ya dur, daha şimdi neler göreceğiz. AKP'nin içinde de diğer parti, CHP hariç ve yeniden Refah.
CHP öncesinde yaşadı çünkü.
Evet, o halde.
Demokratik bir şekilde.
Belki şunu da söyleyelim, çok uzattık ama yani halkımızın CHP'ye oy vermesinin en önemli nedenlerinden biri anarşik bir yapı, kaotik bir yapı sergilemesi. Ama demek ki ancak öyle yapılarda demokrasiyi yaşatabilen ve kendi yaşamını da garantiye alabilen partiler doğuyormuş.
Hepsini konuşacağız. Çok teşekkür ederiz Atilla Bey. Çok sağ olun. Görüşmek üzere haftaya kadar. Kendinize iyi bakın.